Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Laqad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammedin salavat. Dördüncü reşada kaldık. Bu reşa sathi bir nazarla okunduğunda çok zayıf bir delil gibiymiş geliyor. Hatta bazen dördüncü reşa kişiye delil gibi bile gelmiyor. Halbuki mütalaa edildiğinde, cümleler üzerine tefekkür edildiğinde çok kuvvetli bir delil ve tek başına Efendimiz aleyhissalatu vesselamın peygamberliğini ispata kafidir. Cenab-ı Hak istifadeyi nasip etsin. Arkadaş, tuğlu zaman ve buğdu mekan, zamanın uzaklığı, mekanın uzaklığının muhakemat-ı akliyede tesiri çoktur. Bir şeyi bu zamandan tefekkür etmek, bu zamandan o zamana bakmakta kişi bazen hata yapabilir. Çok önemli bir cümle. Mesela Edison elektriği keşfetmiş. Bu keşfiyle tarihe geçmiş. Bakın, Edison'u tarihe geçen icraatı bugün ilkokulda bir öğrenci yapabiliyor. Peki acaba o öğrenci Edison kadar zeki olduğu için mi telleri bir araya getirip lambayı yakıyor? Hayır. O çocuk farklı bir zamanda dünyaya gelmiş. Zamanın ona kazandırdıkları var. Ya da mesela Galile dünyanın döndüğünü keşfetmiş. Bu keşfiyle de ismini tarihe yazdırmış. Bakın şimdi azıcık astronomi kitabı okuyan bir çocuk, bir öğrenci eğer zamanda ve mekanda yolculuk yapabilseydi Galile'ye üstad olurdu. Eğer şu anda bizi bu zamandan onun zamanına gönderseler, düşünün o Galile, tarihe geçmiş Galile bize ancak öğrenci olur. Peki bu bizim zekamızdan mı? Kabiliyetimizden mi? Ondan daha mı zekiyiz? Hayır, değil. Zamanın bize kattığı şeyler var. O zaman Galile'nin, Edison'un ve emsalinin kabiliyetini, yeteneğini, zekasını ölçerken bu zamandan ve bu mekandan bakmamak lazım. Ne yapmak lazım? O zamana gitmek lazım. O mekana gitmek lazım. O zaman ve mekanın şartlarında o şahsiyet değerlendirmek lazım. Şimdi Efendimiz aleyhissalatu vesselam birazdan gelecek. Bazı soruların cevaplarını vermiş. Bu soruların cevaplarını evet şu anda bizim vermemiz mümkün. Lakin Efendimiz aleyhissalatu vesselam bu cevapları öyle bir mekanda ve öyle bir zamanda vermiş ki bu cevaplar kimsede yok. Ve bir beşerin o şartlarda bu cevapları vermesi de mümkün değil. O zaman soru şu olacak. Efendimiz aleyhissalatu vesselam bu soruların cevaplarını kimden öğrenmiş? Ona kim öğretmiş, kim vahyetmiş? Çünkü birazdan konuşacağız. Bu soruların cevaplarını bir beşerin tek başına bulması mümkün değil. Evet, belki biz yarım yamalak cevapları şu anda biliyoruz. Lakin farklı bir zamanda, farklı bir asırda ve farklı bir dünyada, mekanda dünyaya geldik. Etrafımız, okulumuz, çevremiz bu cevapları bize talim etmiş. Bize bu cevapları talim edenler de bu soruların cevaplarını asırlar öncesinden Efendimiz'den öğrenmiş. Mesele şu, Efendimiz kimden öğrenmiş? Şimdi birinci cümlemiz buymuş. Mekanın ve zamanın farklılığı ve uzaklığının akli muhakemata tesiri çoktur. Yani biz bu sebeple biraz da 14 asır önceye gideceğiz. Gitmemizin başka bir sebebi daha var. Mahaza bununla beraber leysel haber kel ayan. Yani haber, işitmek, duymak, görmek gibi değildir düsturuna itibaren. Değil mi? Görmekte bir kuvvet vardır, işitmekte bulunmaz. O zaman ne yapmak lazım? Görmenin kuvvetini kazanmak için hayal gemisine binip o asra gitmek lazım. Demek ki bu iki sebepten dolayı şu zaman ve muhitin hayalatından çıkarak bu asırdan, bu mekandan kurtularak tayyi zaman ve mekan ile zamanları geçerek mekanları aşarak hayalen Ceziretul Araba, Arap Yarımadası'na gidelim. Ve Medine-i Münevvere'de nurani, yüksek, minber-i saadetine çıkmış, nev-i beşere hitaben irşadatta bulunan o Zat-ı Mualla'yı aleyhissalatu vesselam'ı bizzat görüp sözlerini dinlemeliyiz. İşte hayalen oraya gittik. Burada hayali devreye sokmak lazım. O zamana gitmek lazım. Bakın nasıl bir zaman ve mekan, insanlar putlardan medet umuyor. Ve subhanallah. Eliyle yapmış olduğu puta secde ediyor. Ateşe tapıyor. Güneşe, yıldızlara tapıyor. Böyle bir zaman. İnsanın fikri bu kadar gelişmemiş. Bir insan bir taştan ne umut edebilir ki? Ama ediyor. Böyle bir zaman yani. Tevhid inancı yok. Şirk var. Şimdi o zamana gittik. Bakalım şimdi. Bak harika bir surette hüsnü suretle hüsnü sireti cem eden o mürşidi umumi, o hatibi kutsi. Efendimiz'i tavsif ediyor üstadımız. O mürşidi umumi, önemli bir kelime. Diğer peygamberler gibi bir kavme, bir kabileye, bir şehre gelmemiş. Mürşidi umumi, bütün insanlara gelmiş. O hatibi kutsi. Ne güzel bir kelime. İn huve illa vahyun yuha. O ne söylerse ancak ona vahyedilen şeyi söyler. Hatibi kutsi o. Ağzındaki bütün kelimeler kutsi. Cenab-ı Hakk'ın o mübarek ağza koymasıyla o ağızdan çıkıyor. Şimdi o mürşidi umumide ve hatibi kutside iki farklı cihete bakacağız. Harika bir surette hüsnü suret. Ve subhanallah, birincisi bu. Hani derler ya, bakmasını bilenler için yüz ruhun, kalbin ve mananın aynasıdır. Yüzün güzelliği mananın güzelliğinden gelir. Efendimizin yüzü çok güzelmiş. Hatta Yahudi alimlerinden Abdullah İbni Selam Hazretli. Bakın hiçbir mucize görmemiş. Sadece Efendimiz'i görmüş. Efendimiz aleyhissalatü vesselamı görünce iman etmiş. Demişler ki niçin iman ettin? Demiş ki bu yüzde yalan olmaz. Ve subhanallah. Hazreti Ayşe Efendimizin yüzünü ve güzelliğini anlatıyor. Diyor ki insanlar, o kadınlar Yusuf aleyhisselamı görünce onun güzelliğinden kendinden geçip parmaklarını kesmişlerdi. Eğer onlar Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamı görselerdi, Efendimizin güzelliğinden kollarını keserlerdi diyor. Böyle bir güzellik. Zahiri bu güzellikle beraber hüsnü sireti cem eden. Hüsnü siret ne? Bu da iç güzelliği, yani güzel ahlak. Efendimiz ahlak, güzel ahlak. Sahabeler Hazreti Ayşe'ye soruyorlar ahlakını. Ne diyor? Hulugul Kur'an. Onun ahlakı Kur'an'dı. Efendimiz tevazuda, cömertlikte, affetmekte, ayıpları örtmekte, cesarette ve saymakla bitiremeyeceğimiz bütün güzel sıfatlarda ve ahlakta zirveydi. Şimdi mütalaa edince bakın delilin kuvveti meydana çıkıyor. Soru şu, haşa ve kella, yüz bin defa haşa, Cenab-ı Hakk'a iftira edebilecek bir şahsiyette, peygamber olmadığı halde ben peygamberim deyip, kendisine vahyedilmediği halde Allah bana vahyediyor diyerek Allah'a iftira edebilecek bir zattı haşa ve kella binde. Böyle güzel bir suret olur mu? Ve böyle güzel bir ahlak olur mu? O zat güzel bir suret ile güzel bir ahlakı kendinde cem edebilir mi? Edemez kardeşlerim. Bakın etrafınıza bakın. Günahkarların yüzünde günahın izini görürsünüz. Ve takva sahiplerinde, abidlerde ibadetin, takvanın güzelliğini görürsünüz. Dersiniz ki yani ne güzel bir dede, nur gibi. Yani iç amel mana dışa akseder. Haşa ve kella, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın içi ve manası, kalbi ve ruhu güzel olmasa peki bu zahiri güzelliği nereden meydana geliyor? Abdullah İbni Selam Hazretlerine İman ettirecek yüz güzelliğin menbaı neresi? İşte onun manası. Ve o güzel ahlak nerede geliyor? Düşünebiliyor musunuz? Ahlakın bütün güzelliğini bir zat cem etsin. Sonra haşa ve kella o zatta sadakat ve doğruluk olmasın. O zat yalan söylesin. Ve yalanın da en çirkinini irtikap edip Allah'a iftira etsin. Haşa ve kella. Bakın delil tefekkür edildiğinde kuvvet buluyor. O yüzden Risale-i Nur'u okurken cümlelerde çok durmak lazım. Biz böyle tefekkür etmek, pencere açmak için biraz bekliyoruz. Ancak bu cümlenin hakkı belki bizim beklediğimizin 10 katı kadar beklemektir. 10 katı kadar bu cümleyi tefekkür etmekti. Bizim vaktimiz yok, biz geçiyoruz. O zaman bir daha bakalım. Hayalen oraya gittik. Bak, harika bir surette, hüsnü suretle, güzel yüz ile, hüsnü sireti, güzel ahlakı cem eden o mürşidi umumi, o hatibi kutsi, cevahir dolu bir kitabı, mucizül beyanı eline alarak. Mucizül beyan şu. Muciz demek muhatabı aciz bırakan demek. Taklit edemiyor. Mucizül beyan. Peki Nesi taklit edilemiyor? Nesi muciz? Beyanı muciz. Hiçbir beşer onun beyanı gibi bir beyanda bulunamıyor. İşte böyle bir kitap. Beyanı, ifade tarzı, belagatı insanları aciz bırakan ve cevahir dolu. İçinde cevherler var. Kıymetli madenler. Bu cevherler ne? Allah'tan bahsetmiş. Allah'ın varlığından, birliğinden bahsetmiş. Allah'ın isimlerinden bahsetmiş. Allah'ın sıfatlarından bahsetmiş. Namaz gibi, zekat gibi, hac gibi ibadetleri ders vermiş. Ahireti anlatmış. Ve keza bu beyanların hepsi cevherdir. Öyle bir kitap ki bu kitaplar, bu kitap cevher dolu. Bir beşerin tek başına keşfedemeyeceği onlarca bilgi ve malumat bu kitabın içinde. Ve bu kitabın beyan tarzı, ifade tarzı mucizedir. Üstadımız başka bir yerde şöyle anlatıyor. 14 asır boyunca dost ve düşman, Kur'an'ın dostları, Kur'an'ın muhabbetiyle ona benzemek istemiş. Kitaplarında onun tarzı gibi bir tarza efendim imtisal etmiş. Düşmanları ise Kur'an'ı tenkit için kitaplar yazmış. Yüz binlerce cilt kitap ortada. Dostlar benzemek duygusuyla, düşmanlar tenkit hissiyle. Ama diyor ki kim Kur'an'ı okusa diyecek ki bu Kur'an bunlara benzemez. Bu Kur'an ifadesi, uslubu, beyanı bunlara benzemez. Üstadımız devam ediyor. Madem benzemez ya üstte olacak ya altta olacak. Altta olması ihtimaline, altta olmasına şeytan bile ihtimal veremez ve verdiremez. O halde Kur'an bunların üstündedir. İşte Kur'an'ın beyanının muciz olması budur. Mucizul beyan. Beyanı insanları aciz bırakıyor. Ne dost ne düşman onun beyanını, uslubunu, belagatını, fesatını ve keza taklit edemiyor. Şimdi Efendimiz aleyhissalatü vesselam böyle bir kitap ile ortaya çıkmış. O zaman soruyu bir daha soralım. Onun yüz güzelliği nereden geliyor? Güzel ahlakı nereden geliyor? Yüz güzelliği ve güzel ahlakı cem eden birisi yalana tevessül edebilir mi? Ve yalanın en büyüğü olan Allah'a iftiraya cüret edebilir mi? Ve geldik şimdi ikiye. Peki bu kitap nereden geldi? Ümmi olan, okuma yazma bilmeyen bir zat, içinde böyle cevherler dolu olan, hiçbir beşerin aklıyla, fikriyle, zekasıyla keşfedemeyeceği, yüzlerce bilgiyi cem eden bir kitabı, ümmi, okuma yazma bilmeyen bir zat nasıl yazabilir? Ve bu kitabın beyan tarzı mucize. Beyan tarzı mucize. Kur'an ayetler nazil olduğunda bakın. O zamanda en geçerli şey belagattı. Mekke'de belagat, hitabet, şiir yarışmaları düzenlenir. Birinci olan şiir Muallakat-ı Seba namıyla altın yazılarla Kabe'ye asılırmış. Bir birincinin kızı, Hatib'in kızı kendi babasının şiirini Kabe duvarından indirirken ona demişler ki ne yapıyorsun? O demiş ki Kur'an geldi. Artık bunların bir hükmü kalmadı. İşte Kur'an'ın beyanındaki mucizelik bu. Bir beli edip yani edebiyatın üstadı Fesda bima tutmer ayetini işitmiş, secdeye gitmiş. Demişler ki sen Müslüman mı oldun? Demiş hayır. Ben bu ifadedeki belagata, usluba, beyana secde ediyorum. Ya Kur'an'ın ifade tarzı böyle mucize. Ve üstadımız ifade tarzındaki mucizeliği bir parça İşaretül İcaz tefsirinde ifade etmiş. Sormuş şu. Bütün beşeri aciz bırakan bu ifade tarzı. Haşa ve kella. Eğer Efendimiz peygamber değilse okuma yazma bilmiyor. Onun kaleminden nasıl çıkmış? Ve subhanallah. İşte şimdi üstadımız devam ediyor. İşte Efendimiz böyle cevherler dolu bir kitabı, nasıl bir kitabı? Beyan tarzı mucize olan bir kitabı eline alarak bütün insanlara Meleği Ala'dan nazil olan bir hutbeyi ezeliyeyi okuyor. Ve bütün Beni Adem'i ve cinleri ve mevcudatı dinletiyor. Evet, pek büyük bir emirden haber veriyor. Şimdi bakın başka bir delil yine. Efendimiz pek büyük bir işten haber veriyor. Bu büyük iş kıyamet. Diyor ki kıyamet kopacak. Dünyanız harap olacak. Ve tekrar diriltileceksiniz. Yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz. Yaptığınız her amel kaydediliyor. Bir beşerin bu bilgiye kendi fikriyle, zekasıyla sahip olması mümkün değildir. Bu bilgi nakildir. Haşa ve kella. Eğer Efendimiz Allah'ın peygamberi değilse bu büyük işten ve emirden nasıl haber veriyor? Ve bakın öyle bir haber vermiş ki Kur'an'la ve hadisleriyle yani neredeyse dakika dakika olacak her şeyi anlatmış. Sadece kıyamet kopacak dememiş. Kıyametin kopmasından efendim tutun da hesap meydanı, sırat, cennet, cehennem her şeyi görüyormuş gibi anlatmış. Ve 23 senelik peygamberlik hayatında farklı zamanlarda verdiği haberler birbirine mutabık ve uygun çıkmış. Haşa ve kella. Bir insan bir şey uydursa 3-5 ay, 3-5 sene sonra o şeyden bahsederken farklı bir şekilde bahseder. Beyaz demişse siyah der. A demişse B der. Ama Efendimizin bakın bütün haberlerini hep aynı şeyi anlatıyor. Peki bu büyük emirden ne ile haber veriyor? Devam ediyor. Başka hilgat-ı alemin acip muammasını açıyor. Ve subhanallah. Bu da başka bir mesele. Alemin yaratılışındaki muammayı açıyor. Üstadımız alemin yaratılışındaki muammayı İşaretül İcaz'da şöyle beyan etmiş. Kainatın ve dolayısıyla insanların hilgatındaki, yaratılışındaki hikmet ve gaye. Şimdi Kur'an açıyor bakın. Ve ma halaktul cinne vel ins illa liya'budun. Ben cinler ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Fermanı celilince ibadettir. Efendimiz kainatın ve insanların yaratılış sebebini keşfetmiş ve ilan etmiş. Demiş ki Kur'an'ın lisanıyla ibadettir. Bir beşer tek başına aklıyla bunu nasıl keşfedebilir ya? Bakın bırakın bir beşerin ders almadan bunu keşfetmesin. Müslüman bir toplumda doğmuş. 40, 50, 60 sene bu toplumda yaşamış. Cuma namazına gitmiş, vaaz dinlemiş. Yine arada bir ufak tefek sohbetler dinlemiş. Ona sorsak ki bu alem niçin yaratıldı? İnsan yine niçin yaratıldı? Bu kadar derse rağmen yine insanların ibadet için yaratıldığını beyan edemez. Biz ediyoruz. İfade etti mi dersin başında? Bize Efendimiz öğretti. Peki Efendimiz'e kim öğretti? O şu alemin ve insanın yaratılış maksadını nasıl keşfetti? Ve Kur'an'ın lisanıyla bize nasıl haber verdi? Peki Efendimiz başka ne yapmış? Kainatın sırrı hikmetine dair tılsımını açıyor. Felsefe ve fen hikmeti nevi beşere. Siz kimlersiniz? Nereden geliyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz diye irad ettiği sualleri aç ve hayrette bırakan üç suale cevap veriyor. Ve subhanallah acayip bir şey. Felsefe ve fen bu üç sualin cevabını bulamamış. İnsan nereden geliyor? İnsan nereye gidiyor? İnsan neci vazifesini? Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu suallerin cevaplarını veriyor. Çok güzel bir ifadesi var üstadımızın. Bu makamda ben oradan okumak istiyorum. İşadül İcaz tefsirinde. Evet, beni Adem, Adem oğlu büyük bir kervan ve azim bir kafile gibi mazinin derelerinden gelip vücut ve hayat sahrasında misafir olup istikbalin yüksek dağlarına ve müzeyyen süslü bağlarına müteveccihen kafile kafile müteselsilen yürümekteyken kainatın nazar dikkatini celbetti. Evet, Ademoğlu yokluk karanlığından çıktı, vücut buldu, hayat sahrasında misafir oldu ve istikbalin yüksek dağlarına, süslü bağlarına gidiyor. Ve bir kafile geliyor, bir kafile gidiyor. Gelen gidiyor, giden gelmiyor. İşte bu hal kainatın dikkatini celbetti. Şu garip ve acip mahluklar kimlerdir? Nereden geliyorlar? Nereye gidiyorlar diye ahvallerini, hallerini anlamak üzere hilkat-ı hükümet ve fen-i hikmet. Yani yaratılışın hükümeti, fennin hikmeti karşılarına çıktı. Ve aralarında hayali şöyle bir muhavere konuşma başladı. Hikmet sordu. O kafileye soruyor. Nereden geliyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Bu dünyada işiniz nedir? Reisiniz, başınız kimdir? Bu suale Beni Adem, Adem oğlu namına emsali olan büyük peygamberler gibi Muhammed-i Arabi aleyhissalatu vesselam nev-i beşere bütün insanlara vekaleten karşısına çıkarak şöyle cevapta bulundu. Efendimiz cevap ver o hikmete. Ey hikmet, bu gördüğün insanlar Sultan-ı Ezel'in kudretiyle yokluğu karanlıklarından ziyadar varlık alemine çıkarılan mahluklardır. Evet. Bakın acayip şey ya. Şu insanlar bir zaman yoktu. Şimdi varlık alemine çıktı. Onları yokluktan varlık alemine çıkartan Sultan-ı Ezeli Allah-u Teala'dı. Onun kudretiyle var olmuşlardı. Sultan-ı Ezeli Rabbimiz bütün mevcudatı içinde biz insanları seçmiş. Ve emaneti kübrayı, o büyük emanetini, hilafeti bize vermiştir. Evet, vazifemiz budur. Biz haşir yoluyla öldükten sonra dirilerek saadet ebediyeye, ebedi saadete, cennete müteveccihen hareket etmekteyiz. Gittiğimiz yer de orasıdır. Ebedi saadettir. Dünyadaki işimiz de niçin geldik? O saadet-i ebediye yollarını temin etmekle, ebedi saadeti kazanmakla, kazanmaya çalışmakla, bize kazandıracak yollarda yürümekle, resul malımız, sermayemiz olan istidatlarımızı, kabiliyetlerimizi nemalandırmaktır, onları büyütmektir. Ve şu azim insan kervanına, çok güzel bir cümle, şu azim insan kervanına bundan sonra Sultan-ı Ezeli'den risalet, peygamberlik vazifesiyle gelip riyaset, reislik yapan benim. Ya Subhanallah. Devam ediyor Efendimiz hikmete karşı. İşte o Sultan-ı Ezeli'nin risalet beratı olarak bana verdiği Kur'an-ı Azimüşşan elimdedir. Şüphen varsa al, oku. Benim reisliğimden, risaletimden, peygamberliğimden, şu insanları yaratan Sultan-ı Ezeli'nin elçisi olduğumdan şüphen varsa al şu kitabı oku diyor. Şimdi Efendimiz aleyhissalatu vesselam Allah'ın peygamberi değilse, meseleyi topluyor. Bir, onun bu güzel yüzü. İki, onun bu güzel ahlakı nereden gelmiş? Üç, içinde cevherler olan, cevherlerle dolu olan ve beyan tarzı mucize olan, insanları aciz bırakan kitabı haşa ve kella. O nereden bulmuş? Dört, pek büyük bir işten, kıyametten, haşirden haber veriyor. Bu dersi ona kim öğretmiş? Beş, kainatın ve insanın yaratılış hikmetini nasıl keşfetmiş? Altı, sır-ı hikmet, kainatın sır-ı hikmeti, bu tılsımı, felsefenin cevaplayamadığı üç suali. Nereden geldin? Necisin? Nereye gidiyorsun? Beşerin cevabını bulamadığı bu suallere o ümmi zat 14 asır önce o zaman ve o mekanda nasıl cevap bulmuş? Eğer Efendimizin haşa ve kella peygamberliğini inkar birisi ederse bu suallere cevap bulmak zor. Elhamdülillah. Demek ki dördüncü reşe aslında bu kadar kuvvetli bir delil. Reşenin içinde kaç farklı delil zikredilmiş. Ama metin hızlı okunduğunda bu deliller kayboluyor ve kuvvetini gösteremiyor. O zaman tarz ne olmalı? Az okumalı, yavaş okumalı ama çok tefekkür etmeli. Cenab-ı Hak Risale-i Nur'dan istifade etmeyi bizlere nasip etsin. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Tegabbel minna bi hurmetil Fatiha.